Ayrım 5. Incognito. David Eagleman. Sayfa 45. İç kaynaklı etkinlikler. Algılarla ilgili geleneksel öğreti, duyular aracılığıyla gelen verilerin beyne aktığını ve burada duysal hiyerarşi katmanlarından yukarı tırmanarak sonunda kendilerini görünür, işitilir, koklanır, tadılır ya da dokunsal olarak hissedilir kıldıkları, yani algıladıklarını söyler. Ama veriler daha dikkatli incelendiğinde bunun pek de doğru olmadığı anlaşılır. Beyin, kendi iç yapısından türeyen etkinlikler temelinde işleyen kapalı bir sistemdir. Bu tür etkinliklere verilebilecek çeşitli örnekler zaten hazırda vardır. Söz gelimi solunum, sindirim ve yürüme, beyin sapı ve omurilikte yer alan otonom özellikli etkinlik üreteçlerince denetlenir. Rüya uykusu sırasında ise beyin, normal girdilerden yalıtıldığı için içeride gerçekleşen etkinleşmeler, korteksin uyarımında devreye giren tek kaynaktır. Bu içsel etkinlik uyanıkken de hayal gücünün ve sanrıların, halüsinasyon, temelini oluşturur. Çizilen bu çerçevenin asıl şaşırtıcı yönü, içsel verilerin duysal dış verilerce üretilmediği, onlar tarafından yalnızca ayarlamaya, modülasyona tabi tutulduğu gerçeğidir. 1911'de İskoç dağcı ve nörofizyolog Thomas Graham Brown, yürümede devreye giren kasların hareketini denetleyen programın omuriliğin çarkları arasında kurulu olduğunu gösterdi. Bacaklarındaki duyu sinirlerini kestiği bir kedi, koşu bandı üzerinde yine de rahatlıkla yürüyebiliyordu. Bu sonuç yürümede yararlanılan programın omurilik kaynaklı olduğunu ve bacaklardan gelen duysal geri bildirimin yalnızca gerektiğinde söz gelimi kaygan bir yüzeye basan kedinin ayakta kalabilmesi için programda ayarlama yapmak üzere kullanıldığına işaret etmekteydi. Beynin büyük sırrı yalnızca omuriliğin değil, bütün merkezi sinir sisteminin bir şekilde çalışıyor olmasıdır. İç kaynaklı etkinlikler duysal girdilerle ayarlamaya tabi tutulur. Bu açıdan bakıldığında uyanıklıkla uyku arasındaki fark, gözlerden gelen verilerin algıyı sabitlemesidir. Uykuda görüş, rüya, gerçek dünyada herhangi bir şeye sabitlenemeyen ya da bağlanamayan bir algıya işaret ederken, uyanma algısı da önünüzdekilere biraz daha fazla adanmış olduğunuz bir rüya görme deneyimini andırır. Zifiri karanlıkta yalıtılmış mahkumlar ya da duysal yoksunluk tanklarında kalmış kişiler de sabitlenmemiş algıya ilişkin başka örnekler sunarlar. Her iki durum da hızla sanrılara yol açmaktadır. Göz hastalıklarına yakalanan ya da görme kaybı yaşayan insanların %10 kadarı görsel sanrılar deneyimler. Charles Bonnet sendromu olarak bilinen tuhaf rahatsızlıkta görme yetilerini kaybeden kişiler gerçek olmadığını bildikleri çiçekler, kuşlar, insanlar, binalar gibi nesneler görmeye başlarlar. 1700'lü yıllarda yaşamış İsviçreli düşünür Charles Bennett, kataraktan dolayı görüşünü kaybetmekte olan büyük babasının aslında orada bulunmayan nesneler ve hayvanlarla etkileşim kurmaya çalıştığını fark ettikten sonra tanımlamıştır bu bozukluğu. Bu sendrom tıp literatüründe yüzyıllardır yer almakla birlikte tanıda sıklıkla gözden kaçar. İki nedenle. Birincisi, çoğu hekimin sendromdan haberdar olmayıp belirtileri bunama olarak yorumlaması. İkincisi, halüsinasyonları görenlerin gördükleri şeylerin en azından kısmen beynin bir oyunu olduğu bilgisine yenik düşmesi. Bazı araştırmalara göre bu kişilerin çoğu zihinsel hastalık tanısından korktukları için doktora gördükleri sanrılardan bahsetmemektedir bile. Klinisyenlere göre ise bu noktada en önemli şey, hastanın kendisine bir tür gerçeklik testi uygulayarak gördüğü şeyin sanrı olup olmadığını anlayabilmesidir. Böyle durumlarda rahatsızlık yalancı sanrı olarak adlandırılır. Sanrı görüp görmediğinizi bilmek bazen çok zor olabilir elbette. Şu anda bile masanızın üzerinde bir gümüş kalem sanrısı görüyor ve gerçekliğinden kuşkulanmıyor olabilirsiniz. Varlığı ne de olsa akla aykırı değil. Saptanması görece kolay olan sanrılar gerçekten de tuhaf olanlarıdır. Çünkü bildiğimiz kadarıyla sanrı hepimizin sürekli gördüğü bir şeydir. Gördüğümüz üzere normal algı dediğimiz şey aslında sanrılardan pek de farklı değildir. İkincisinin dış kaynaklı girdilerle sabitlenmiyor olması dışında. Aslında sanrı dediğimiz şeyi basitçe sabitlenmemiş görüş olarak tanımlamak da mümkündür. Bütün bu tuhaf gerçekler bir araya geldiğinde birazdan göreceğimiz gibi bize beyne bakmanın ilginç ve şaşırtıcı bir yolunu sunar. Beyin işlevleriyle ilgili ilk görüşler bilgisayarla kurulan benzeşime dayandırılmaktaydı. Beyin duysal bilginin farklı işlemleme aşamaları boyunca ilerleyip sonunda da bir sonuç noktasına ulaşmasını sağlayan bir girdi çıktı aygıtıydı. Ancak beyindeki hatların basitçe A'dan B'ye, B'den C'ye yol almadığı keşfedildikten sonra bu montaj hattı modeli de kuşku çekmeye başladı. Çünkü C'den B'ye, C'den A'ya ya da B'den A'ya ilerleyen geri bildirim döngülerinin varlığı da söz konusuydu. Şimdi biliyoruz ki beynin bütünü boyunca ne kadar ileri bildirim yolu varsa bir o kadar da geri bildirim yolu var. Bu durum teknik bakımdan yinelenme, recurrence, daha genel olarak da döngüsellik, loopiness olarak ifade edilen bir beyinsel devre özelliğidir. Beyin bu bakımdan bir montaj hattından çok bir pazar yerine benzer. Beyinsel devrelerin bu özelliği dikkatli gözlemcinin kuşkularını derhal uyandıracak ve onu görsel algının gözlerde başlayıp beynin arkasında bir yerlerdeki gizemli bir noktada son bulan bir veri işlemleme süreci olmadığı yönünde düşünmeye itecektir. Bunun da ötesinde yerleşik geri bildirim bağlantıları öylesine yaygındır ki sistem geriye doğru bile çalışabilir. Buna göre beyindeki birincil duyu bölgelerinin tek yaptığının aldıkları girdileri giderek karmaşıklaşan bir yorumla işlemleyip hiyerarşide bir üst basamaktaki bölgeye göndermek olduğunu savunan görüşün tersine yüksek beyin bölgeleri de bir yandan daha aşağı bölgelerle doğrudan konuşup onlara karşılık vermektedir. Diyelim ki sizden gözlerinizi kapamanızı, sonra da kırmızı beyaz bir masa örtüsünün üzerinde mor reçelle dolu bir kavanoza doğru ilerleyen bir karınca hayal etmenizi istedim. Görsel sisteminizin daha alt kademelerdeki bileşenleri birden etkinlikle parlayıverdi. Karıncayı gerçekte görmediğiniz halde onu zihninizin gözüyle bir anlamda yine de görebildiniz. Daha üst düzeydeki alanlar aşağıdakileri yönetmekteydi o sırada. Sonuçta gözler daha alt düzeydeki alanları beslediği halde sistem bileşenleri arasındaki sayısız ara bağlantı bu alanların karanlıkta da tek başlarına pekala iş görebilmesini sağlar. İşler daha da tuhaflaşmaya başlıyor. Bu zengin pazar yeri dinamiğine bağlı olarak farklı duyular birbirini de etkileyerek olan bitenle ilgili hikayeyi değiştirebilirler. Gözlerden gelen bilgiler yalnızca görme sistemini değil, beynin diğer bölgelerini de ilgilendirir. Ventrilokların yararlandığı yanılsama yönteminde ses bir noktadan gelir, ventriloğun ağzı, ama gördüğünüz kıpırdayan ağzın yeri başkadır, ventriloğun kuklası. Beyniniz ise sesin doğrudan kuklanın ağzından geldiği sonucuna varır. Ventriloklar seslerini bir yere atmazlar. Beyniniz onların bütün işini üstlenir. Bir başka örnek olarak McGurk etkisini ele alalım. Bir hecenin ba telaffuzuyla çıkan ses farklı bir heceyi ga seslendiren bir ağzın dudak hareketlerinin video görüntüsüyle senkronize edildiğinde üçüncü bir heceyi da işittiğinize dair güçlü bir yanılsama yaşatır size. Bu durum beynin döngüselliği ve içindeki bağlantı yoğunluğunun bir sonucu olarak ses ve dudak hareketine ilişkin ipuçlarının işlemleme sürecinin erken bir aşamasında bir araya gelmesiyle gerçekleşir. Görme genelde işitmeye baskın gelen bir duyudur ama flash etkisi adı verilen durumda olduğu gibi bunun tersi de söz konusu olabilir. Herhangi bir noktanın iki bip sesi eşliğinde flash ya da benzeri bir ışıkla aydınlatılması, ışığın iki kez çaktığı gibi bir izlenim yaratır. İşitsel yönlendirme, auditory driving adı verilen bu olguda ışığın yanıp sönme hızı farklı hızdaki ardışık bip seslerinin eşliğinde artırılabilir ya da düşürülebilir. Bu tür basit yanılsamalar bize nöral devrelerle ilgili güçlü ipuçları sunarak görme ve işitme sistemlerinin dünyada gerçekleşen olaylarla ilgili tutarlı bir hikaye anlatabilmek için birbiriyle sıkı ilişki içinde olduklarını gösterir. Ve böylece anlarız ki giriş niteliğindeki ders kitaplarında görme ile ilgili olarak geçen montaj hattı modeli yalnızca yanıltıcı değil düpedüz yanlıştır da. Öyleyse döngüsel olarak işleyen bir beynin avantajı nedir? Birincisi, canlının uyarı cevap davranışının ötesine geçerek gerçek duysal uyarı gelmeden önce öngörülerde bulunmasını sağlar. Beyzbol topu örneğini yeniden ele alalım. Eğer yalnızca bir montaj hattı aygıtı olsaydınız o topu yakalayamazdınız. Siz herhangi bir motor komutu yerine getirene kadar retinanıza çarpan ışıktan kaynaklanan yüzlerce milisaniyelik bir gecikme söz konusu olur. Eliniz sürekli olarak topun daha öncesinde bulunduğu yere doğru uzanmış olarak kalırdı. Topları yakalayabilmemizin nedeni yalnızca ve yalnızca sistemin derinlerine gömülü çeşitli yerleşik fizik modellerine sahip olmamızdır. Bu içsel modeller, kütle çekimsel ivmenin etkileri doğrultusunda topun ne zaman ve nereye ineceği ile ilgili beklentiler üretir. İşleyişlerini belirleyen ölçütler ise yaşam süresince maruz kaldıkları normal, dünyevi deneyimlerce ayarlanır. Sonuçta beyinlerimiz böylece yalnızca en son maruz kaldıkları duysal verilerle çalışmanın ötesine geçerek topun varmak üzere olduğu noktalarla ilgili öngörüler de oluşturabilir. Bu, dış dünyanın içsel modelleri olarak özetlenebilecek daha geniş bir kavram için iyi bir örnektir. Beyin, belirli koşullarda belirli bir iş yapmaya niyetlenmeniz durumunda neler olacağının içsel simülasyonunu gerçekleştirir. Bu içsel modeller motor eylemlerde yakalamak ya da kaçmak gibi rol oynamanın ötesinde bilinçli algıların da temelinde yatar. Algının yalnızca verileri hiyerarşik bir düzene göre bir araya getirmek değil, beklentileri gelen duysal verilerle eşleştirmek temelinde işlediği düşüncesinin izlerini 1940'lı yıllara kadar sürmek mümkündür. Bu çerçeve beklentilerimizin gördüklerimizi etkileyebildiği gözleminden esinlenilerek çizilmişti. Yoksa inanmıyor musunuz? Bir sonraki sayfadaki şeklin içeriğini belirlemeye çalışın. Beyniniz bu lekelerin anlamı hakkında daha önce bir beklenti oluşturmadıysa gördükleriniz de lekelerden ibaret olacaktır. Herhangi bir şeyi görebilmeniz için beklentilerinizle gelen verilerin eşleşmesi zorunludur. Bir sonraki sayfada karma karışık, koyu ve açık siyah renklerden oluşan bir şekil var. Resim alt yazısı: algılamada beklentinin rolüne bir örnek. Bu tür lekelere ilk bakışta genellikle herhangi bir anlam atfedilemez. İçeriğin anlaşılması ancak bir ipucunun algılanmasından sonra mümkün olur. Eğer lekeler sizin için hala bir şey ifade etmiyorsa meraklanmayın. Biraz ileride ipucunu göreceksiniz. Ahissar ve Hochstein'dan 2004. Bu düşünceye ilişkin ilk örneklerden biri 1956'da görme korteksinin temelde dünyanın modelini oluşturmakla görevli bir makine olduğu varsayımını ileri süren nörobilimci Donald McKay'den gelmişti. McKay'e göre birincil görme korteksi, retinadan akan verilerle ilgili beklenti oluşturmasını sağlayan bir iç model koruyordu. Buna göre korteks öngörülerini talamusa gönderir, talamus da gözden gelen bilgiyle önceki beklentiler arasındaki farkı rapor eder. Kortekse geri gönderdiği bilgi yalnızca bu farkla ilgili olan, yani daha önce beklentisi kurulmamış bilgidir. Bu beklenmedik bilginin iç model üzerinde yaptığı ayarlama sayesinde gelecekteki olası uyumsuzluk azaltılmış olur. Çünkü beyin bu şekilde hatalara dikkat ederek içsel modeli geliştirme şansı bulur. McKay bu modelin anatomik bir gerçekle de tutarlı olduğunu işaret etmişti. Birincil görme korteksinden talamusun görmeyle ilgili bölgesine geri dönen sinir lifleri diğer yöne giden liflerin 10 katı kadardı. Ayrıntılı beklentilerin korteksten talamusa gönderilmesi, daha ileriye yönlenen bilgilerin ise yalnızca farkı taşıyan küçük bir sinyalce temsil edilmesi durumunda beklenecek bir durumdu bu. Bütün bunlar bize algının duysal girdilerle içsel öngörüler arasında yapılan etkin kıyaslamayı yansıttığını söyler ve bu bize daha da büyük bir kavramı anlama olanağı sunar. Çevrenizin farkına ancak duysal girdilerin beklentilerle çeliştiği zamanlarda varırsınız. Dünya beklentilerinizle uyuştuğunda farkındalığa gereksinim yoktur. Çünkü beyin işini gayet iyi biçimde görmektedir. Örnek verecek olursak, bisiklete binmeyi ilk öğrendiğinizde epeyce bir bilinçli konsantrasyona gereksinim duyarsınız ama bir süre sonra duysal beklentilerle motor eylemler kusursuz biçimde uzlaşınca bisiklete binmek de bilinç gerektirmeyen bir eylem haline gelir. Bununla kastettiğim bisiklete bindiğinizin farkında olmadığınız değil, gidonu nasıl tuttuğunuzun, pedallara uyguladığınız basıncın ve gövdenizi nasıl dengelediğinizin farkında olmadığınız. Beyniniz engin deneyimlerine dayanarak siz hareket ettikçe ne beklemesi gerektiğini tam olarak bilir. Bu nedenle bir şeyler değişmedikçe, kuvvetli bir rüzgarın esmesi ya da lastiğin patlaması gibi, ne hareketlerinizin ne de aldığınız duyuların farkındasınızdır. Yeni durumlar normal beklentilerinizi sarstığında bilinciniz devreye girer ve içsel model üzerinde ayarlamalar yapılabilir. Kendi eylemlerinizle sonuç duyumlar arasında geliştirdiğiniz bu öngörülebilirlik durumu kendinizi gıdıklayamamanızın da nedenidir aynı zamanda. Başka insanlar sizi gıdıklayabilir çünkü yararlanacakları manevralar sizin için öngörülebilir değildir. Ama eğer gerçekten isterseniz kendi eylemlerinizdeki öngörülebilirliği de ortadan kaldırıp kendinizi gıdıklayabilirsiniz. Bir kuş tüyünün konumunu zaman gecikmeli bir kumanda koluyla denetleyebildiğinizi düşünün. Kolu oynatmanızla tüyün ona uygun biçimde hareket etmesi arasında en az bir saniye geçecektir. Bu durum öngörülebilirliği ortadan kaldıracak ve size kendinizi gıdıklama becerisini kazandıracaktır. İlginçtir ki şizofreni hastaları kendilerini gıdıklayabilirler. Bunun nedeni motor hareketlerle sonuç duyumların doğru biçimde sıralanmasını engelleyen bir zamanlama sorunu yaşamalarıdır. Beyni kendi iç dinamiğine sahip döngüsel bir sistem olarak kabul etmek, bize normalde tuhaf gelecek bazı bozuklukları anlamanın kapılarını da açacaktır. Söz gelimi beynin kanlanmasındaki bir soruna bağlı olarak körlüğün geliştiği Anton sendromunda hasta göremediğini inkar eder. Hastane yatağının çevresinde toplaşmış doktorlar hastaya, "Söyleyin Bayan Green, şu anda yatağınızın çevresinde kaç kişi var?" diye sorduğunda, aslında 7 kişi olduğu halde hasta büyük bir güvenle 4 yanıtını verecektir. Doktorlardan biri, "Kaç parmağımı kaldırdığımı söyleyebilir misiniz?" diye sorduğunda ise 3 diyecek. Oysa doktor o sırada hiç parmak kaldırmamış olacaktır. Rengi mavi olan gömleğinin rengini sorduğunda da beyaz yanıtını alacaktır. Bu insanların yaptıkları kör değilmiş gibi davranmak değildir. Kör olmadıklarına yürekten inanmakta, durumlarını yürekten inkar etmektedirler. Sözel ifadeleri kusurlu olmakla birlikte yalan değildir. Görme olduğunu sandıkları bir deneyim yaşamaktadırlar gerçekten de. Ancak görüntü tümüyle içeride üretilmektedir. Anton sendromlu hastalarda sık görülen bir durum, hastalığa neden olan beyin kanaması ya da damar tıkanıklığı gerçekleştikten bir süre sonra kadar tıbbi yardıma başvurmamalarıdır. Çünkü kör olduklarının farkında bile değildirler. Bir şeylerin ters gittiğini anlayana kadar genelde epeyce eşyaya çarpmaları gerekir. Hastanın verdiği yanıtlar tuhaf gelse de bunlara kurmuş olduğu içsel model çerçevesinde bakmak gerekir. Beyin kanlanmasında yaşanan sorundan dolayı dış veriler doğru yerlere ulaşamamakta, hastanın yaşadığı gerçeklik duyusu da büyük ölçüde beyninin ürettiğiyle sınırlı kalmaktadır. Bu gerçekliğin gerçek dünyayla pek az bağlantısı kalmıştır artık. Hastanın deneyimlerinin bu anlamda rüya görmekten, uyuşturucuya bağlı uçuşlardan ya da sanrılardan farkı kalmamıştır. 5. ayrımın sonu. Sayfa 52.